Ayrım 49.
Gitgide daha rahatlayan Oleg tam bir tavuk çiftliğinin önünden geçti. Andalus tavukları, Tuluz ve Kohlomogorsk kazları. Sonra turnaların, atmacaların ve iri akbabaların bulunduğu bir tepeciye tırmandı. Kapalı çadıra benzeyen bir kafesin gölgelediği uçurumun kenarında bütün hayvanat bahçesinin tepesinde beyaz başlı akbabalar yaşıyordu. Eğer adlarını açıklayan levha olmasaydı onları kartal sanabilirdiniz. Onları oldukça yükseğe koymuşlardı. Fakat kafeslerin tavanı alçaktı. Bu iri, somurtkan kuşlar kanatlarını açarak çırpınıyorlardı ama uçabilecekleri bir yer yoktu. Akbabaların çırpınışını seyreden Oleg omuzlarını düzelterek dikleşti. Yoksa bunun nedeni ağırlığını sırtında duyduğu ütü müydü? Gördüğü her şeyin kendisi için bir anlamı vardı. Bir kafesin üzerindeki bir levhada "Beyaz baykuş tutsaklığa güçlükle dayanır" yazılıydı. Bunu biliyorlardı ama kuşu gene de hapsediyorlardı. Başka bir levha "Kirpi gece yaşar. Biliyoruz. Onu gece 9.30'da çağırın ve sabaha karşı 4'te salıverin. Porsuk derin ve kıvrıntılı oyuklarda yaşar. Sahici porsuk. Bu porsuk fevkalade bir adam ama geriye ne kalmış? Yüzü yatak gibi çizgili. Gerçek bir mahkum. Böylece Oleg gördüğü her şeyde değişik bir anlam buldu. Herhalde mağaza gibi oraya da gitmemesi daha iyi olacaktı. Günün önemli bir kısmı geçmiş fakat beklediği zevkli olaylar da olmamıştı. Oleg ayılara gitti. Beyaz kravatlı siyah bir ayı kafesin tel örgüsünü burnuyla dürtüp duruyordu. Sonra birdenbire zıplayarak ön pençeleriyle tele saldırdı. Boynunda beyaz kravat değil de daha ziyade göğsündeki haçla rahiplerin zincirine benzeyen bir şey vardı. Ayı zıplayıp tele asılmıştı. Ümitsizliğini başka türlü nasıl anlatabilirdim? Ondan sonraki hücrede yanında yavrusuyla dişi bir ayı oturuyordu. Onun yanındaki kafeste kahverengi bir ayı ıstırabını bir aşağı bir yukarı dolaşarak anlatıyordu. Koşmak istiyordu ama iki parmaklık arasındaki uzaklık ancak boyunun 3 misli olduğu için sık sık dönmek zorunda kalıyordu. Ayının ölçülerine göre bu bir hücre değil, bir kutu, ağır hapislerin kapatıldığı bir zindandı. Bu manzarayı zevkle seyreden çocuklar birbirlerine "Ona taş atalım," dediler. "O bunu şeker sanır." Oleg çocukların kendisini süzdüklerinin farkında değildi. Kendisi de ek bedava bir gösteri, burada bulunan başka bir hayvandı ama Oleg kendisini göremiyordu. Bir yol nehre doğru iniyordu. Beyaz ayılar buraya konulmuşlardı. Fakat hiç olmazsa bir çiftin birlikte kalmalarına izin verilmişti. Kapatıldıkları yerden sulama kanalları geçerek buz gibi soğuk bir gölcük meydana getiriyordu. Ayılar birkaç dakikada bir serinlemek için kendilerini suya atıyor, sonra çimento terasa tırmanarak pençeleriyle yüzlerinin suyunu sıkıyor ve gölcüğün kenarında dolaşıyorlardı. Kutup ayısıydı bunlar. Burada bu 100 derecelik ısıda nasıl yaşarlardı? Bizim kutuplarda yaşadığımız gibi. Bu hayvanların hepsiyle ilgili en anlamlı, en derin şey, Oleg'in onlardan yana olmasına rağmen onları serbest bırakmasına imkan olmamasıydı. Elinde kafeslerini kırıp kaçma kudreti de olsaydı bunu yapamazdı. Bu hayvanlar vatanlarıyla birlikte özgürlük düşüncesini de kaybetmişlerdi. Birdenbire serbest bırakılmaları yalnızca daha da feci bir şekilde sonuçlanırdı. İşte Kostoglotov böyle saçma sapan bir mantık yürütüyordu. Kafası o kadar karışmıştı ki artık hiçbir şeye saflıkla, tarafsızlıkla bakamıyordu. Hayatta gördüğü her şey ona şimdi o gri hayaleti, yer altından gelen boş sesleri hatırlatıyordu. Oleg koşarak yerde diğerlerinden daha da yoksun olan kederli geyiğin, Hintlerin, kutsal zebu ineğinin ve Agouti'nin önünden geçerek tekrar yukarıya maymunlara doğru tırmanmaya başladı. Çocuklar ve büyükler kafesin önünde toplanmışlar, maymunlara yiyecek veriyorlardı. Hepsi de saçlarını hapishanede kısaca kestirmiş gibi duran, üzüntülü, tahta ranzalarda ilkel zevkler ve kederlere dalmış olan maymunlar Oleg'e eski dostlarını öylesine hatırlattı ki, genç adam içlerinden birkaçını hemen hemen tanıdı. Bu adamlar hala bir yerde hapistiler. Ellerini dizlerinin arasından sarkıtmış olan patlak gözlü, yalnız, düşünceli bir şempanze ona Şulubin'i hatırlattı. O da böyle bir tavır takınırdı. Bu parlak sıcak günde Şulubin yatağında ölümle kalım arasında çırpınıyordu. Orada sıralanmış maymun kafeslerinde ilginç bir şey bulamayacağını düşünen Kostoglotov bunların önünden çabucak geçti. Hatta başka tarafa da dönüyordu. Tam o sırada uzaktaki bir kafeste bir levha olduğunu ve birkaç kişinin de bunu okuduğunu gördü. Oleg de o yana doğru gitti. Kafes boştu. Bir tabelanın üzerinde şu ad vardı: Rhesus macaque maymunu. Tahtaya takılmış olan levhaya kaba harflerle "Burada yaşayan maymun bir ziyaretçinin hainliği yüzünden kör oldu. Bu zalim kimse Rhesus macaque'nin gözüne tütün attı." Bu Kostoglotov'u sersemletti. O ana kadar her şeyi bilen bir insan tavrıyla istemeye istemeye gülümseyerek tembel tembel dolaşmıştı. Fakat şimdi tütün kendi gözüne atılmış gibi hüngür hüngür ağlamayı, bütün parktakilerin duyabileceği bir biçimde avaz avaz bağırmayı istiyordu. Neden? Yalnızca böyle. Ama neden? Anlamsız. Fakat niçin? Bu levha bir çocuğun sade çekiciliğiyle insanın kalbine işliyordu. Bu yakasını rahatlıkla kurtarmış olan bilimsiz kişinin insanlıktan uzak bir kimse olduğunu açıklamıyordu. Onun Amerikan emperyalizminin ajanı olduğunu söylemiyordu. Bu yalnızca onun zalim olduğunu bildiriyordu. İnsanın içine işleyen de buydu. Neden adam o kadar zalimdi? Çocuklar, acizleri öldürmeyin. Yazı okunmuştu ama yaşlılar ve çocuklar hala durmuş boş kafese bakıyorlardı. Oleg içinde buhar ütüsü bulunan yağ lekeli yanık ve şarapnelin yırttığı çantasını sürüngenler, yılanlar ve yırtıcı hayvanlar dünyasına sürükledi. Kertenkeleler pullu taşlar gibi kumda güneşleniyorlardı. Birlikte konuştular. Onlar hangi hareket hürriyetini kaybetmişlerdi? Koskocaman demir karası bir Çin timsahı, yassı burnu ve ters tarafa dönmüş gibi duran pençeleriyle serinmiş yatıyordu. Levhada onun sıcak havalarda her gün et yemediği yazılıydı. Belki de düzenli yemek verilen hayvanat bahçesine özgü mantıki dünya onu tamamıyla tatmin ediyordu. Dev bir piton yılanı bir ağaca ölü, ağır bir dal gibi sarılmıştı. Tamamıyla hareketsizdi. Sadece sivri, ufak dili etrafta kayıyordu. Zehirli bir efa yılanı cam kapağın altında kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Oleg onları seyretmek istemiyordu. Bütün istediği kör olan macaque'nin yüzünü hayalinde canlandırmaktı. Şimdi yırtıcı hayvanlar bölümüne gelmişti. Fevkalade. Birbirlerinden zengin kürkleriyle ayrılan vaşak, panter, küllü kahve puma, sarı siyah benekli jaguar orada oturuyorlardı. Onlar da mahkumdular. Hürriyetleri ellerinden alındığı için ıstırap çekiyorlardı. Fakat Oleg onlara cani gözüyle bakıyordu. Bu dünyada hala kimin suçlu olduğunu söylemek kabildi. Levha, jaguarın günde 7,5 kilo et yediğini bildiriyordu. Bu hayal edilemeyecek bir şeydi. Kamptaki bir birliğe bir haftada bile bu kadar et düşmezdi ve jaguar bunu her gün yiyordu. Oleg taygaya nöbetçisiz gönderilen atlı grubu hatırladı. Kendi atlarını soymuşlardı onlar. Adamlar yaşayabilmek için atlarının yulaflarını yemişlerdi. Sonra Bay Kaplan geliyordu. Hayvanın yırtıcı ifadesi bıyıklarında toplanmıştı. Gözleri sarıydı. Oleg'in zihni bulandı ve orada durarak Kaplan'ı nefretle seyretmeye başladı. Turukşank'ta sürgün olan ve son zamanlarda da Oleg'le aynı kampta kalan yaşlı bir siyasi mahkum genç adama o gözlerin kadife siyahı değil sarı olduğunu söylemişti. Duyduğu nefret yüzünden oraya çivilenmiş olan Oleg durmuş Kaplan'ın kafesine bakıyordu. Yine işte sadece böyle, sadece böyle. Fakat neden? Hasta gibiydi Oleg. Artık hayvanat bahçesinde kalmayı istemiyordu, kaçmayı arzuluyordu. Aslanları görmek niyetinde de değildi. Çıkış kapısını bulmaya çalışıyordu. Zebra'yı geçti. Şöyle bir bakmak için arkasına döndü ve yoluna devam etti. Sonra birdenbire şeyin önünde durdu. O korkunç kana susamışlıktan sonra bir zariflik ve maneviyat mucizesinin önünde durdu. Nilgai ceylanı. Hindistan'da yaşayan bir cins geyik. Açık kahverengi gövdesi, güzelim hafif bacakları, başı harekete hazır olmakla beraber hiç de korku vermeden telin yanı başında durmuş Oleg'e iri, güven dolu ve sevgili, evet sevgili gözlerle bakıyordu. Nilgai genç kadına o kadar çok benziyordu ki Oleg buna dayanamadı. Genç kadın "Niçin gelmedin?" diye soruyordu. "Günün yarısı geçti. Sen niye gelmedin?" Bu büyücülüktü. Ruhun bedenden bedene göç etmesiydi. Çünkü genç kadın burada durmuş Oleg'i beklemekteydi. Erkek biraz daha yaklaşır yaklaşmaz ve o küskün ama aynı zamanda yalvaran gözleriyle sormaya başladı. "Gelmeyecek misin? Gelmemen ihtimali de olabilir mi? Ve üstelik ben de bekledim." Niye gitmedi? Niye gitmedi? Oleg titredi ve çıkışa doğru daha hızlı hızlı ilerledi. Onu yine de evde bulabilirdi. 36. Bölüm. Oleg şimdi onu özlemle ya da tutkuyla düşünemiyordu. Ayaklarının dibinde bir köpek gibi, dövülmüş mutsuz bir köpek gibi yatmak başlı başına bir zevk olacaktı. Yerde yatıp bir köpek gibi onun ayaklarının çevresindeki havayı solumak. İşte onun hayalini kurabileceği en büyük mutluluk bu olacaktı. Tabii öylesine iyi niyetli bir hayvan basitliği göstermesi, eve varıp hemen onun ayaklarının dibine uslu uslu yatıvermesi imkansızdı. Aksine kibarca bir iki söz söylemek zorunda kalacak, o da kibarca sözlerle cevap verecekti. Çünkü binlerce yıldan beri işler böylesine karmakarışık edilmişti. Dün şunları söylerken yanaklarında beliren kırmızılığı gerçekten hala görebiliyordu. Aslında sen şeyde kalabilirsin, yani benim evimde. Bu kızarmanın cezasının verilmesi, yok edilmesi, bir gülümsemeyle geçiştirilmesi gerekmişti ve erkek bir daha onun utanmasına fırsat vermemeliydi. Ve onun içinde yeterince saygılı ve yeterince şakacı sözler bulmak zorundaydı. Böylelikle Oleg'in doktorunun genç, bekar bir kadın olan doktorunun evine gece yatısına gelişinin yarattığı garip durumdan ikisinin de etkilenmemesini sağlamak için yeterince şakacı davranmalıydı. Sonra gene söyleyecek birkaç söz düşünmek de istemedi. Yalnızca kapıda durup ona bakmak istedi ve doğrudan doğruya ona Vega demeyi düşündü. Vega, ben geldim. Bunu nasıl yaparsa yapsın Vega ile beraber olmak, koğuşta ya da doktorların odasında değil de bir apartmanın herhangi bir odasında beraber olup kim bilir nelerden konuşmak sonsuz bir sevinç verecekti. Oleg hayatın güzelliklerine artık tamamen yabancı kaldığı için belki de hatalar yapıp gereksiz sözler söyleyecekti. Oysa gözleriyle de bana acı diyebilirdi. Yalvarırım, acı bana. Sensiz olmak öyle güç ki... Bu kadar zamanı nasıl olmuş kaybedebilmişti? Nasıl çok önceden, çok çok önceden Vega'ya gitmemezlik edebilmişti? Şimdi hızlı hızlı, hiç duraklamadan yalnızca bir tek şeyden onu kaybetmekten korkarak yürüyordu. Günün yarısını şehir içinde dolaşarak geçirdiği için yolları çok iyi öğrenmişti ve nereye gideceğini de biliyordu. Gitti. Birbirlerinden hoşlansaydılar, bir arada olup konuşmak hoşlarına gitseydi. Günün birinde Oleg onu elinden tutup kolunu boynuna dolayarak gözlerine şefkatle ve dikkatle bakabilseydi. Mutlaka bu kadarı yeterdi. Ya da belki bundan daha da fazlası, çok fazlası. Hiç kuşkusuz bu da çok az sayılmayacaktı. Elbette Zoya ile yeterli sayılamazdı. Ya Vega ile, Hint ceylanı ile? Gene de acaba çok mu az olacaktı? Oleg genç kadının evine yaklaşırken heyecanı da gittikçe arttı. Bu gerçek korkuydu ama mutluluk dolu bir korku. İnsanı yoran bir zevk. Şimdi korku bile ona mutluluk vermişti. Sokak işaretlerine bakıp dükkan vitrinleri, tramvaylar ve insanlarla artık ilgilenmeden yoluna devam etti. Ancak birdenbire bir köşede kalabalık, yolun ortasında durmakta olan yaşlı bir kadının geçip gitmesine imkan bırakmadı ve o zaman Oleg, kadının küçük küçük buket yapılmış minik mavi çiçekler satmakta olduğunu fark etti. O aşınmış, yeniden biçimlendirilmiş, değiştirilmiş belleğinin en karanlık köşelerinde artık bir kimsenin bir kadını ziyarete giderken ona çiçek götürmesi gerektiğini hatırlatacak bir işarette kalmamıştı. Oleg bunu sanki daha eskimiş, hiç duymamış gibi tamamen ve iyice unutmuştu. O eskimiş, lekelenmiş, ağır yüklü sırt çantasıyla hiç sıkılmadan yürümüştü ve bir tek kuşku bile adımlarını yavaşlatmamıştı. Çiçekleri götürünceye kadar. Nedense çiçeklerin satılması her şeyi değiştirdi. Alnı kırıştı. Boğulmuş bir adamın su yüzüne çıkması gibi belli belirsiz bir anı da zihnine doğru akmaya başlamıştı. Tamam, tamam. Uzakta kendi gençliğinin dünyasında kadınlara çiçek vermek asla adet olmamıştı. Oleg utana utana kadına sordu. Bunlar ne çiçeği böyle? Kadın gücenmiş gibi. Elbette menekşe, dedi. Demeti 1 ruble. Menekşe mi? Şiirlerin menekşeleri mi? Her nedense Oleg menekşeleri böyle hatırlamıyordu. Gövdeleri daha biçimli ve uzun olmalıydı ve çiçekleri de cana daha çok benzemeliydi. Belki de belleği onu yanıltıyordu ya da burada yetişen türleri böyle oluyordu. Her neyse alınacak başka çiçek yoktu. Hafızası yavaş yavaş geri dönmeye başlayınca çiçek almadan kadın ziyaretine gitmek imkansız olmakla kalmayacak, aynı zamanda çiçek götürmeden sakin bir tavırla onun karşısına çıkmak da ayıp olacaktı. Acaba kaç tane alması gerekirdi? Bir tek küçük Demet mi? Pek de küçük görünmüyordu. İki mi? O kadar da mı yetmezdi? Üç mü? Dört mü? Fazla pahalıydı. Kamptaki durumu beyninin bir köşesine tıpkı bir hesap makinesi gibi şıngırdayıp onu pazarlıkla 1,5 rubleye 2 demet ya da 4 rubleye 5 demet alabileceğini hatırlatmıştı. Fakat sanki bu keskin şıngırtı Oleg'e ait değilmiş gibiydi. 2 ruble çıkarıp sessiz sedasız kadına verdi. 2 demet aldı. Güzel kokuları vardı ama onun gençliğinin menekşelerindeki, şiirlerin menekşelerindeki koku değildi bu. Onları böylece koklaya koklaya götürebilirdi ama elinde tuttuğu zaman çiçekler ona pek budalaca göründüler. Terhis edilmiş, hasta bir asker, başı şapkası, sırtında heybesi ve de menekşeler. Çiçekleri kolunun içine sokmayı akıl edinceye kadar bunları göze çarpmadan nasıl götüreceğini bilemedi. Vega'nın evi işte buradaydı. Genç kadın avluyu geçersin demişti. Avluya girdi, sonra sola dön. Oleg'in yüreği çarpıyordu hızla. Uzun bir beton sundurma birkaç dairenin birden işine yarıyordu. Sundurma açıktı ama bir tentenin ve demir kafesli bir trabzanın altındaydı. Bir yorgan, yataklar ve yastıklar. Havalansınlar diye trabzana ısınmıştı. Çamaşır ipine de bir direkten öbürüne kadar çamaşır. Burası Vega'ya uygun bir yere benzemiyordu. Onun evine giriş pek fazla kasvet vericiydi. Dışarısının görüntüsünden de Vega sorumlu tutulamazdı ki. Orada az ileride bütün bu asılı çamaşırların ötesinde Vega'nın daire numarasını taşıyan bir kapı olacaktı. Ve o kapının arkasında Vega'nın kendi dünyası. Çamaşır ipine asılı bir çarşafın altından eğilerek geçip yoluna devam etti ve Vega'nın kapısını buldu. Bu da öbür kapılar gibiydi. Açık kahverengi boyalı, orası burası soyulmuş. Kapının üzerinde yeşil bir posta kutusu. Oleg menekşeleri kolunun içinden çıkardı. Saçlarını geriye doğru taradı. Heyecanlanmıştı ve bu heyecan onu gururlandırmıştı. Acaba Vega sırtında doktor cübbesi olmadan ev haliyle nasıldı? O ağır çizmeleriyle sadece hayvanat bahçesinden buraya kadar kendini sürüklemişti. Daha doğrusu bütün ülkenin yollarını 2 kere 7'şer yıl dolaşmış, sonunda terhis olmuş ve işte bu 14 yıl boyunca sessiz sedasız kendisini bekleyen kadının kapısına varmıştı. Oleg orta parmağının boğum yeriyle kapıya vurdu. Parmağının kemiği kapıya değer değmez kapı açılmaya başladı. Vega onu daha önce mi görmüştü? Pencereden mi? Kapı açıldı ve hırpalanmış, düz burunlu, kocaman suratlı bir oğlan parlak kırmızı renkli motosikletini Oleg'in üstüne doğru sürdü. Motosiklet dar kapı aralığında özellikle pek kocaman göründü. Delikanlı Oleg'in neyi ve kimi aradığını bile sormadı. Motosikletini dosdoğru itip gitti. Taşıtı yana çevirmeye alışkın değildi. Oleg de yoldan çekilmek için kenara büzüldü. Oleg sersemlemişti ve bir an için Vega'nın tek başına oturduğu evde bu delikanlının ne işinin olabileceğini ve niye onun kapısından çıktığını anlayamadı. Bunca yıldan sonra bile Oleg, insanların her zaman ayrı dairelerde oturmadıklarını, ortak dairelerde barındıklarını unutmuş olamazdı. Unutmuş olamazdı ama hatırlamak zorunda da değildi. İnsan kamp barakalarında bağımsız hayatı asla ortak dairelerde yaşamak şeklinde değil de, barakalardaki hayatın tam tersi olarak hayal eder. Uçterek'te bile insanlar ortak apartmanlarda değil ayrı yerlerde yaşıyordu. Oleg genç adama döndü. Bana şey nerede söylesenize dedi. Fakat biriki motosikleti asılı çarşafın altından sürmüş merdivenlerden aşağı indiriyordu. Tekerlekler basamakları sürünürken boş sesler çıkarıyordu. Apartmanın kapısı açık kaldı. Oleg kararsızlıkla içeri girmeye hazırlandı. Koridorun ışıksız derinliklerinde kapı kapı aranabilirdi. Acaba hangisi Vega'nınkiydi? Yarı karanlıkta bir kadın belirdi ve ışığı yakmadan düşmanca bir sesle sordu. Kimi istiyorsunuz? Kostoglotov sesinin tonundan hiç beklenmeyen bir sıkılganlıkla Vera Kornilievna'yı dedi. Evde yok. Kadın dostça olmayan bir sertlikle Oleg'in buralarda dolaşmamasını istiyordu. Hiç soruşturmadan, bakınmadan, iyice emin olmak için kapıyı vurup bakmadan yaptı bunu. Ve dosdoğru Kostoglotov'un üzerine yürüyerek adamı geri geri gitmeye zorladı. Kostoglotov ayrılmamakta direndi. Kapısını çalın dedi. Vega ile karşılaşmak düşüncesi ona bir sıkılganlık vermişti ama genç kadının komşusunun burun kıvırışına o da burun kıvırmakla karşılık verebilirdi. Kendisi bugün işte değil diye de ekledi. Biliyorum ama evde değil buradaydı gitti. Alçak başlı, çökük yanaklı kadın onu süzüyordu. Menekşeleri görmüştü. Artık onları saklamak için çok geç kalmıştı. Eğer elindeki menekşe olmasaydı şimdi bir erkek sayılacaktı. Vega'nın kapısını da kendisi çalabilir, rahat rahat konuşup ısrarla sorabilirdi. Vega ne zaman gitmişti? Acaba çabuk dönecek miydi? Ona bir not da bırakabilirdi. Belki de genç kadın ona bir mektup bırakmıştı. Fakat menekşeler onu bir dilenci durumuna düşürmüştü. Armağan getiren bir erkek, budala bir talip. Çökük yanaklı kadın ilerledikçe Oleg de sundurmaya doğru geri gitti. Kadın Oleg'in topuklarını izleyip onu savaş sahasından uzaklaştırırken gözlerini de ona dikmişti. Sırt çantasında bir yığın çıkıntısı göze çarpıyordu. Belki de adam buradan bir şeyler çalmıştı. Avludaki motosikletten birkaç defa motor gürültesi geldi. Motorun susturucusu yoktu. Sonra ses kesildi, gene gürleyip tekrar kesildi. Oleg'in cesareti birdenbire kırılıverdi. Kadın ona kızgın kızgın bakıyordu. Vega söz verdikten sonra nasıl evde bulunmazdı? Onu daha erken bekleyip sonra da bir tarafa gittiğine hiç şüphe yoktu. Ne faciaydı bu? Acınacak bir durum. Bir talihsizlik değil, bir faciaydı. Oleg menekşe demetini tutan elini sanki el bileğinden kesikmiş gibi kolunun içine soktu. Şimdi söyleyin bakalım, geri dönecek mi yoksa işe mi gitti? Kadın dışarı çıktı diye hırsla söylendi. Bu Oleg'in sorusuna cevap değildi. Burada kadının karşısında durup beklemek budalalıktı. Motosiklet boğuldu, tükürdü ve öldü. Sundurmanın trabzanına kocaman yastıklar, saman yataklar, kaplı bir yorgan asılmıştı. Hepsi de havalanıyordu. Ne bekliyorsun hemşeri? Bu koca koca yatak eşyasının meydana getirdiği istihkam Oleg'in şaşkınlığını artırmıştı. Çökük yanaklı kadın durmadan onu süzerek düşünmesini önlüyordu. Şu lanet olasıca motosiklet Oleg'in zihnini sarsmıştı. Motor çalışmıyordu. Oleg geriledi ve yastıklı istihkamdan geri çekildi. Aşağıya indi. Geldiği yoldan geri döndü. Geri püskürtünmüştü. Eğer bir köşesi buruşmuş, öbür iki köşesi de inek memesi gibi sarkan, dördüncüsü de bir sütun gibi duran yastık olmasaydı, evet o yastık olmasaydı, Oleg bir şey düşünüp bir karar verebilecekti. Böyle çıkıp gidemezdi. Belki Vega'da dönecekti. Hem de yakında. O da üzülecekti mutlaka. Evet, o da üzülürdü mutlaka. Fakat bayrak gibi sarkan yastıklar, yataklar, kapalı yorgan ve çarşaflar o ölümsüz zamanla denenmiş, kendisinin yalanlama kuvvetini bulamadığı gerçeği taşıyorlardı. Oleg'in buna hakkı yoktu. Şimdi zamanı mıydı? Şimdi Vega'nın evinde. Bekar bir adam inanç ve tutku yüreğini tutuşturuncaya kadar kuru tahta üzerinde yatabilir. Başka imkanı olmayan bir mahpus sert tahta kerevette yatar. Erkeğinden ayrı düşen kadın mahpus da öyle yapar. Fakat bir erkekle bir kadının beraber olmaya kararlaştırdıkları yerde bu tüylü, yumuşacık yatak malzemesi inançla sahiplerini beklerler. Yanılmayacaklarını bilirler. Oleg bu ele geçmez kaleden çıktı. Omuzlarında demir yığının ağırlığını hissediyordu. Eli kesilmiş atılmıştı. Oleg geri düştü, bahçe kapısından dışarı atıldı. Yastık istihkamlar zaferle onun gerileyen karaltısına makineli tüfekle yaylım ateşi açtılar. Şu lanet olasıca motosiklet bir türlü hareket edemiyordu. Sokakta patlamalar duyulmaz oldu ve Oleg de duraladı. Vega'yı gene de bekleyebilirdi. Eğer genç kadın dönecek olursa bu yoldan gelmesi gerekiyordu. Birbirlerine gülümseyecekler ve pek sevineceklerdi. ''Merhaba,